Ayrım 29. Kızılçam Köyü. Sayfa 237-10. Kış bitti. Bahar, kapanmış bir kapının açılmasını, özlenenin elinin değdiği sözcükleri beklemeyi, inanmazlıkla kuşku arasında gidip gelmeleri, uykusuzlukları ve bütün bunları hastalıklı bir inatla sürdürme direncimi sekteye uğrattı. Belleğim acının sınırında zorunlu bir direniş oluşturdu. Besleyip büyüttüğüm o tutkulu isteriden, şiddetini kaybetmiş bir ateşin gölgesi kaldı içimde. Biraz kabul, sevecenliğe benzer solgun bir ışıltı ve bağışlama kaldı. Koku, renk ve sözcükler bulutlandı. Yoksunluk, arzularımı ürkütüp benden uzaklaştırdı. Tenim, onu tanımadan önceki kadar serin yine. Gökyüzünde yanar döner, kararsız bir Mayıs başı güneşi. Bulutlar bir açılıp bir kapanıyor. Kuşlar bir ağızdan göğün genişliğini övüyor, mevsimi kutsuyorlar. Ormanın içindeki yoldan köye doğru sürüyorum arabayı. Meşelerle, fundalıklarla dolu iki yanım. Geniş, yeşili göl kadar pürüzsüz tarlaların yanından, kayınların, köknarların gölgesinden geçiyorum ağırlaştırılmış bir gidişle. Köyün yeşilliğini, kireç beyazı, çivit mavi, uçuk gri ve sütlü kahveye boyayan evlerin yalın, alçak gönüllü uyumunu geçiyorum. Bahçelerdeki sarmaşık güllerini, küçük tahta, çinko yamaları kararmış derme çatma balkonları ve sarkık iplere asılmış çamaşırları, kekik, odun ve ekmek kokularını, çalı çırpı yığınlarını, çiğlere serilmiş kilimleri. Sessizliğin içinde sadece motorun ve kulaklarımın uğultusu. Yol ormanın kıyısında bitiyor ve tarlalara açılıyor. Bahçe kapısının önünde durup korna çalarak bekçiyi uyarıyorum. Parmaklıklı çit kapının açılmasını beklerken kangallar ortalığı birbirine katarcasına havlıyorlar. Bekçi, girişteki küçük evinden çıkıyor ve yolculuklardan dönüşümlerinde hep olduğu gibi telaşla ama güler yüzle yana açıyor yüksek kapıyı. Çakıl döşeli bahçe yolundan geçip arabayı arka tarafa, atölyenin önüne bırakıyorum. Yusuf, çantalarımı, yiyecek torbalarımı alıp önüm sıra eve yollanıyor. Japon dutlarının bulunduğu köşeyi dönüyoruz. Dört evin ortasındaki çim ekili ortak alanı boydan boya yürüyoruz. Bu sefer uzun kaldın Ulya Hanım. Haklısın, iki ay oldu. Ben görmeyeli bahçe ne kadar şenlenmiş böyle. Tokyo'da iki ay kaldım. Bana bahçe içinde 40 metrekarelik bir ev verdiler. Küçük bir Japon sobasıyla ısıtılan bu klasik ve romantik evde yalnızca akşamları kalıyordum. Gündüzlerim atölyelerde çalışma gürültüleri, tartışmalar, gezilerle geçti daha çok. Birçok galeri, müze dolaştım. Japon sanatıyla ilgili zengin izlenimler edindim. Sivri kemerli, kırmızıya boyalı pencereler, Hint mermeri sütunlara sarılmış altın yılanlar, yeşil dilli ejderler, göğe doğru yükselen tapınaklar gördüm. Pagodaların geniş bahçelerindeki yuvarlak budanmış mimozalar ben gittiğimde çiçeğe durmuştu. Şehir merkezindeki dev binalar, gösterişli alışveriş merkezleri, caddelerdeki durdurulmaz insan seli, yani yaşamı yağmalayıp yok etmek için gereken en iyi şeyler orada da vardı. Günümüzde her yerde olduğu gibi Japonya'da da insanların düşleyebileceği bütün aşırılıklar sanata dönüştürülmüş. Geleneğin en ince, en küçük ayrıntılarıyla, en titiz yargılar, dünyanın evrenselliği ile bağlantılı bir biçimde ele alınır hale gelmiş. Sergim büyük ilgi uyandırdı. Önemsenmek, saygı görmek, yeni ve değişik insanlar tanımak beni mutlu etti. Şık restoranlarda oturup kutlamalara katılmak da elbette. Yola çıkmaya pek de istekli değildim oysa. Başıboşluk, tembellik, kendime acıyarak oyalanıp durmak kolayıma geliyordu. Yine de mekan değiştirmenin, daha önce görmediğim bir ülkenin bana iyi geleceğini biliyor, yeni kavrayışlara varmayı umuyordum. Öyle oldu. Kendimi toparlamış olarak döndüm. Anladım ki hiçbir alçalma, değer yitimi, acınacak şey yok bende. Bazen bir şey oluyor ve insan onun ne olmadığını ancak bir süre sonra görebiliyor. Geçenlerde bir cumartesi Haluk Bey geldi. Banyonun musluğunu yaptırdı. Bir gece kaldı gitti. Evet, biliyorum. Haluk beni dost kalacağımıza inandırmak istiyor. Ama bu kolay değil. Aramıza başka birileri girmiş durumda. Japonya dönüşü 10 gün kadar İstanbul'da kaldım. ara sınav programları, burslu öğrencilerin seçimi ve yıl sonu etkinlikleri planlaması türünden görevler nedeniyle her gün fakülteye gitmem gerekiyordu. Öte yandan köye dönmek için oyalanışım, biraz da Haluk'la ilişkimin aldığı yaraları yoklama fırsatı yakalamaya yönelikti. Eskisi gibi olamayacağız bundan böyle. Haluk, Peri ile evleniyor. Bu duruma çok şaşırdım öğrendiğimde. Başıma şiddetli bir darbe yemiş gibi sarsıldım. Sonra onu anlamaya çalıştım. Benden bütünüyle umudu kestikten sonra kendini çok yalnız hissetti. Benimle yapamadığı, yaşayamadığı birçok şeyi özledi. Yaşlandığında tek başına kalmaktan korktu. Genç sayılacak, sağlıklı, gösterişli bir kadınla evlenip geç de olsa bir aile kurmak arzusuna kapıldı. Belli yaşa gelmiş erkeklerde sık görülen bir eğilim bu. Çabucak bir çocuk doğuracak olan Peri, hanım hanımcık bir ev kadını olacak ve sanırım Haluk'u benim gibi zorlamayacak. Birlikte yemek yedik. Peri ile aralarındaki yakınlaşmanın geçen sonbahar, benim Hamburg'da olduğum günlerde başladığını anlattı bana. Tekin'in onu bizde bırakıp gittiği gece kadını evine götürüp bırakmış. Sonra karşılıklı avunmak için telefonlaşmaya, görüşmeye başlamışlar. Haluk kendisini ustalıklı bir biçimde hayatımdan çıkarmaya çalıştığımı anlıyormuş o günlerde. Boşluktaymış. Sonra ben Hamburg'dan dönüp büsbütün kendime kapandığımda kalan bir parçacık umudunu da kaybetmiş. Bana ulaşamıyor, dostluğumuz sıkıntılı, donuk bir hale geldiği halde durumu düzeltme arzusu ve çabası görmüyormuş tutumumda. Tam tersine. O zaman kendi gayretinin de işe yaramayacağına karar vermiş. Bildiğim gibi beni çok sevmiş. Aslında bu evlilik mantıklı bir seçim. Yaşlılığa yatırımmış filan. Neyse, böylesi daha iyi oldu belki. Her şey kendiliğinden çözüldü. Her bakımdan yenik duydum kendimi onun karşısında. Sabır, hoşgörü ve belli belirsiz bir düş kırıklığı vardı yaklaşımında ama karamsarlık yoktu. Yeni bir ilişkinin heyecanını yaşıyordu. Bense biraz buruktum ve gereksiz yere çok konuşuyordum. Sözcükler çevremde bir barınak oluştursun istiyordum belki de. Sonra dışarı çıktığımızda ve ayrı yönlere yürümeye başladığımızda üstümden bir yük kalktı. Kendimi rahatlamış hissettim. Ağır meşe kapının önünde duruyorum. Yeniden kendim olmayı başarmanın onarıcı yeterlilik duygusu ve bunca sarsıntıyı en az hasarla atlatmanın hoşnutluğuyla evime bakıyorum. Bu şirin evle aramızda suç ortaklığına benzer zorunlu ama gizli bir bağ var. Almanya dönüşü içine düştüğüm karanlıkta, kendime bile çekilmez geldiğim günlerde ağır başlılıkla katlandı bana. Uzak doğuya giderken odalarına sinmiş ağır havanın dağılması için onu biraz özlemeliyim diye düşünmüştüm. Kederimin, yarım bir sevincin içimde pıhtılaşıp kalmasından doğduğunu, o tutkulu kadının geçmişime ait olduğunu ve artık hiçbir biçimde ona benzemediğimi anladığımda geri dönmek üzere. Ev işlemek için ilgi ister, bahçe gönenmek için sevgi ve merak. İkisi de dişidir. Ben ikisini de göremez durumdaydım. Oysa şimdi parmaklığın dibindeki hercai öbekleri, fes rengi görkemli şakayıklar, sundurmaya tırmanan sarmaşığın taptaze yaprakları içimdeki yenilenme ruhunu kışkırtıyor. Tıka basa dolu el çantamı yoklayarak anahtarlarımı ararken heyecanlanıyorum ve belki de tersliğin, zor, dönemeçli bir yolun dümdüz gideceğini duyduğum yanılgıdan doğduğunu düşünüyorum. Anahtarı kilide sokuyorum. Önce üst, sonra alttakini açmalıyım. Olmuyor. Kilit tutukluk yapıyor, dönmüyor. Bana bırakın, bir de ben deneyeyim, diyor Yusuf. Kapıda kalmak. Tire, önünde ya da arkasında. Tire, panik uyandırır bende. Korku değil ama onun biçimine girmiş bir çözülme. Çaresiz bir yorgunluk. Bu anahtar buranın değil Ulya Hanım. Ne aksilik? Aksilik bende. Beni, gözlüğünü, terliklerini ikide bir kaybeden, çantasını taşıt koltuklarında unutan, anahtarlarına koyduğu işaretleri karıştırıp kapılarda kalan bir bunak haline getiren dağılmışlığımda. Timsah anahtarlık İstanbul'daki eve ait. Buranınki deniz atı. Evet, tamam. Fakat bir timsahla bir deniz atı maskotu ne kadar da birbirine benziyorlar böyle? Peki bu kadar benzer iki şeyi seçmek neden? Neyse ki Yusuf'ta yedek anahtarlarım var. Gidip getirecek. Onu beklerken dalgınlık içinde uzaklara bakıyorum. Derenin öte yanındaki sitenin arkasında yeni bir inşaat alanı daha açılmış. Kamyonlar gidip geliyor. Çocukluğumun kırları, bir zamanların meyve bahçeleri hızla şehirleşiyor. Her şey ne büyük hızla değişti. Yoksa ben mi çok yaşlandım? Evet, bu kesin. Özellikle geçen Ekim ayından bu yana. Komşularımdan biri, şair Semra Hanım, uzaktan "Hoş geldin" diye sesleniyor bana. Çocuksu tombulluktaki elini sallayarak. Siyah, kısa saçları yanağına dökülüyor. Hüzünlü gözlerine rağmen güzel, neşeli bir kadın. Yaşamı acılarla, büyük olaylarla gölgelenmemiş. Aşk dolu dizeler yazıyor kendisi için. Gönül boşluğu içinde. Hem duru hem yağışlı bir gökyüzü gibi. "Akşamüstü çaya gel, bekliyorum" diye sesleniyor. "Yoldan geldim." "Olsun, gel. Ben seni dinlendiririm." Bugün olmaz. Bugün o şiirleri dinleyemem. Sundurmanın önündeki kerevete ilişiyorum ve bir defne yaprağını parmaklarımın arasında ezerek kokluyorum. Değişen bir şey yok. Hep aynı koku. Burayı bunun için seviyorum. Bana, geçmişle geleceğin tam ortasında hem şimdi olan hem de hiçbir biçimde olmayan bir yerde durma şansı verdiği için. Tıpkı rüyalardaki gibi. Rüyalar da geçmiş, şimdi, gelecek ve olası bütün zamanları birbirine karıştırırlar. Yusuf anahtarımla birlikte yokluğumda birikmiş postayı da getiriyor ve kutsal bir emanetmiş gibi özenle elime tutuşturuyor. Postayı beklemekten başka hiçbir şey yapmadığım, bütün bir kış boyunca yaşadığım deliliği saklayamadım ondan ve bana temizliğe gelen karısı hasretten çünkü. Tam bir posta manyağı olmuştum o sıralar. Ne doğru dürüst adresim vardı, ne postacı geliyordu bu kırsala, ne de telefonum bağlanmıştı. Dünyanın merkezinde kaybolmuştum ve çılgınca bulunmayı bekliyordum. Tam bir karabasan. Bunun acısını çektim. Bu inanılması zor durumun. Neler gelmiş böyle? Naylon torbanın içine konmuş 2 aylık ganimet oldukça yüklü. Onu elimde tutarken bir yandan önemsemiyor, öte yandan içimde bir şeyler savunmaya geçmiş, kesin bir unutuşa teslim olmayı reddediyorlarmış gibi heyecan duyuyorum. Zorlu bir yatsıma mı bu, yoksa sıradan bir merak mı? Eve giriyorum. Torbayı ayakkabı dolabının üstüne atıp kapıyı kapatıyorum. Bu çağda, bir yığın iletişim yönteminin var olduğu günümüzde posta öldü. Artık her türlü haberleşme olanağına sahibim. Kağıtlara yazılıp zarfın içinde gönderilen bu iletilerin meraklısında bir parça nostalji uyandırmaktan başka yararı da kalmadı zaten. Hatta birçok insan için geri kalmışlığın, tutuculuğun simgesi haline geldiler. Adresim açıklık kazandığı için postacı siteye kadar ve daha sık geliyor artık ama ben hiç yazılmamış o mektubu beklemekten çoktan vazgeçtim. Tutkumun nesnesi, somut bir işareti olmayacak elimde ve böylesi hiç kuşku yok, çok daha iyi. Gözlerden gizlediğim o humma bir daha yinelenmeyecek. Benimki zamanları kördüğüm olana kadar birbirine karıştırma aşırılığı, beklemeye bağımlı olmanın yarattığı onulmaz bir hastalıktı aslında. Kapalı kalmış loş evin içi ahşap, deterjan, ıslak ot ve hafifçe boya kokuyor. Açmak için veranda kapısına doğru yürürken bir an garip bir tedirginlik duyuyorum. Sanki görünmez öteki benlerim yeniden ortaya çıkıvereceklermiş gibi bir ürküntü. Neyse ki öğle sonunun duru aydınlığı ve temiz kır havası içeriye dolar dolmaz yok oluyor bu korku. Korkacak bir şey yok. Epeydir aşkın nitelik ve sahiciliği konusunda ötekiler gibi düşünüyorum zaten. Olanaksıza inanma deliliği. İnsana yapışıp kalan sıvışık bir yürek sızısı. Her durumda umutsuz bir sona varması ve böylece unutuşa terk edilmesi gereken israfçı, ölümcül bir yük. Teslim oldum, tartışmıyoruz. Hızla onlara benzemek bana bir parça hüzün veriyor olsa da. Gözlerimi salonda gezdiriyorum. Eşya kendi ağırlıkları, gölgeleri ve uygunlukları içinde benden bağımsız görünüyor. Hatırlamak istemediğim ayları hatırlatan telefon kahredici kara yüzüyle sehpanın üstünde. Bağlandıktan sonra bile hattın hala kesik olduğu hissiyle ürküntüyle uzanıyordum ona ve çaldığında ancak bir felaket ya da uğursuzluğa yoruyordum zilini. İlk fırsatta buraya kırmızı ya da beyaz bir telefon almalıyım. Şöminenin yanına odunlar ve çıralar düzgünce sıralanmış. Yuvarlak masanın üstünde ekmek sepeti, tuzluk ve birkaç dergi var. Uzun Kasım ve Aralık gecelerinde sabaha yakın saatlerde yatağımdan kalkıp bir şala sarınarak oturduğum kanepe hep aynı yerde. Dışarıya bakacak biçimde yanlamasına aynı yerde. Konyak ve sigara içerek ölgün bir balkon lambasının aydınlattığı çamurlu ıssız yokuşa ve tepedeki kayaya bakıp usanmadan baktığım o folluk. Yıkılacakmış gibi yola eğilmiş siyah kaya ve bana gelmiş geçmiş bütün yorgunluklarımı hatırlatan dik yokuş, arzumun engelleriymiş gibi görünürlerdi gözüme o saatlerde. Geceler boyu sessizliği bozmak ve belleğimde yer tutmuş bir gecenin fısıltı ve tınılarını canlı kılmak ister gibi hep aynı müziği dinleyip durmuştum. Yumuşak, tatlı bir tonla, unutulmuş, hüzünlü Anadolu türküleri söyleyen genç bir kadının su akıntısına benzer sesi, sonradan sınırsız bekleyişimin sahiciliğini vurgulayan bir çığlığa dönüştü içimde. Yaşadıklarımın bütünüyle yanılsama olmadığını kanıtlayan bir anmalığa. Ana hatlarıyla aceleyle çizilmiş, derinliksiz bir manzarayı çağrıştıran o anı da büyüsünü yitirdi giderek. Pencerelerimin önünden ağır ağır geçen saatler, günler, aylar yordu o hayalin anısını. Yüzünün çizgileri belirsizleşti. Adını hatırladığımda ellerinin, dudaklarının, saçının ve sırtının biçiminin nasıl olduğunu soruyorum kendime artık. Ve belli belirsiz birini sevmiş olduğum duygusuyla büyük, boş bir alanda amaçsız dolaşıyorum. Biliyorum. Kaybedileni asıl öldüren budur. Bu bellek zayıflığı. Valizimi üst kata çıkarıp üstüme rahat edeceğim bir şeyler giyiyorum. Yatak odalarına, banyoya göz atıyorum çabucak. Her şeyi bıraktığım gibi. Derli toplu ve yerinde. 6 ay önceki boğuntuyu, hatta 2 ay önceki sıkıntımı doğrulayacak hiçbir iz yok. Yatak odamda ferahlığı ve aydınlığıyla yatsıyor geçirdiğim bunalımı. Ortalık sabun kokuyor. Hasret benden önce gelip temizlik yapmış. Yeniden mantığın, aklın tutarlı bakışına kavuştum. Düzenli vuruyor yüreğim. O 4 günlük serüveni hatırlar gibi olduğumda sıkıntıyla doluyor içim ve nasıl olup da o duruma düştüğümü anlayamıyorum. Kişisel tarihimi oluşturan korkuları, yıkımları ortaya çıkaran o heyecanın, kaybedilmiş bir zamanın şiddetle yeniden tasarımı olup olmadığımı soruyorum kendime. Uzun bir erteleme, ertelenme ve sonra abartılmış bir tasarım. Karşılıklı yalın içtenliğin aldatıcı sarhoşluğu içinde başarısız bir sıçrama anı. Kahve yapmak üzere salona açılan mutfağa geçiyorum. Burası da tertemiz. Evyenin içindeki alçı, boya lekeleri bile temizlenmiş. Atölyedeki su soğuk olduğu için kışın fırçalarımı ve ellerimi burada yıkıyor, musluğu fayansları kirletiyordum. Ortaya hiçbir şey çıkmasa da oyalanabilmek için didiniyordum. Çalışmak ve ölümden başka bir şey yokmuş gibi kağıt kalemlerle oynuyor, en parlak imgeleri yakalamak inadına koruyor ama kendime ulaşamıyordum. Düne kadar yaptıklarımda özgünlük sayılmış ne varsa hızla kişiliksizliğe dönüşmekteydi. Yan yana getirdiğim renk ve biçimlerde hiçbir ışıltı göremiyordum ve doğal olmayan bir şey yapıyormuşum, bir ustalığı yineliyormuşum duygusunun yıkıcılığına batıyordum. Hayatımın sonuna kadar böyle kalmak, yaratma gücünü yitirmiş biri olarak yaşamaya mahkum olmak düşüncesi dayanılmazdı. Hem de ne için diye söylenirken yakalıyordum kendimi. Ne için söylesene? Hiç, bir hiç olan bir şey, kendi huyum, hatam yüzünden. Olmamış ama olmuş bitmiş görünen bir yığın saçmalık yüzünden. Ve sonra yine öyle durup dururken kendi kendime bileyip keskinleştirdiğim o hiçleri tehlikeli bir bıçağa dönüştürmemden. Bir an öfkeli, ne yapmam gerektiğini unutmuş olarak bekledikten sonra gözüm masanın üstüne attığım engin market baskılı posta torbasına ilişiyor. Kavanozun dibinde kalmış kahveyi fincana boşaltıp su ısıtıyorum. Kahvemi ve torbamı alıp kanepeye oturarak postayı kucağıma boşaltıyorum. Sergi, konser, açık oturum davetiyeleri, duyurular, günü geçmiş dergi ve parasız dağıtılan yerel gazeteler, çilingir, elektrikçi, çatı, dam aktarma, gündelikçi bahçe bakımı yapanların el ilanları. Köyde ev yaptıran yabancıların sayısı arttıkça köy erkeklerin iş hayatı da hareketlendi. Bu tür işler için kasabaya gitmeye gerek kalmayacak yakında. Sahil kasabasındaki otellerin tanıtım broşürleri, indirim listeleri, brunch fiyatları, su ve elektrik faturaları. Bir tek mektup. Buruşuk, cılız, mürekkebi yer yer dağılmış küçük bir zarf. Yazıyı tanımıyorum. Adım ve adresim büyük harflerle yazılmış ve Türkay'ın üstünden iki kez geçilip koyultulmuş. Posta damgası okunmuyor. Yalnızca Almanya'dan postaya verildiği anlaşılıyor. Yıpranmış, zarfı kıyısını dikkatle yırtarak açıyorum. Sevgili Ulya. Kim? Bu yazı kimin? Siyah mürekkepli dolma kalemle ve pek de okunaklı olmayan çocuksu bir el yazısıyla yazılmış satırlara bakıyorum. Kim olabilir? Tarih geçen yıla ait. Ne demek bu? Nasıl olabilir? Yüreğim sıkışıyor.